أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Mü'min Suresi Ayet 45 ve devamı inşallah. Daha önceki ayetleri beraber hatırlayalım. Söz buraya gelsin ve devam edelim inşallah. Allahu Teala Rahman ve Rahim olarak insanlık tarihinde onlara halifelik görevini hatırlatsın diye kendi rahmet ve merhametine ulaşma yollarını, değilse azap ve gazap yollarını onlara öğretsin diye, Hazreti Adem'den yani ilk insandan bu yana, ilki Hazreti Adem olmak üzere peygamberler göndermiş. Onlar, bize Kur'an-ı Kerim'de ismen de zikredilerek haber verilmişler. Her bir toplumun kendine özgü yapılarıyla, peygambere karşı gelişleri ve isyanlarıyla, Allah'ın dediklerini kale almama modelleri ve şeytana uyma taktikleriyle, bir bir tanıtıldığı bir kitabın inanıcısı, kabul edeni ve uygulayıcısı olarak bizler Kur'an'ın huzurunda, bir de özel bir toplumsal yapı ve onlara özel olarak gönderilen Musa Aleyhisselam'ı öğreniyoruz. Evet, Nuh kavmi ve Nuh aleyhisselam gerçekten Hud kavmi yani Ad kavmi ve Hud aleyhisselamdan çok farklıdır. Ama aynı şekilde Semud kavmi ve Salih aleyhisselam onlar da farklı. Elbette zaten belki de cesaretimiz var biraz, sanki onun için özel olarak tanıtılıyor bu kavimler. Farklı toplumsal yapılarıyla, farklı İsyan ve inkar modelleriyle. İşte Musa aleyhisselam da İsrailoğullarına ama bu arada Firavunoğullarına da peygamber olarak gönderiliyor. Onlara Allah'a kulluk daveti yanında bir de Firavunoğullarına gelin kul olun dedikten sonra ama İsrailoğullarını da salıverin. Onlarla biz beraber buradan gitmek durumunda ve konumundayız. Allah bizden bunu istedi, ben bunun elçisiyim diyordu. Tabir caizse müşterisini kaybetmek istemiyordu. Ya da Firavun kölelerini bırakmak istemiyordu. Öyle ya onlar giderse kölelik kendisine, yani kendilerine kalacaktı. Hatta bunu onların şöyle bir serzenişinden anlıyoruz. Musa Aleyhisselam'ın doğma döneminde bir soykırımı söz konusu, bunu hatırlarsınız. Doğan bütün erkek çocuklar kesilsin, öldürülsün denilmişti. Derken geldiler Firavun'a. Dediler üstad, haberin var mı? Biz yanlış yapmışız. Hayrola dedi. Çocukları erkekse biz kesiyoruz. Büyükse onlar ölüyorlar. Sonunda bu kölelik bize kalacak ama farkında mısın? Ne yapalım diye. Kafa yordular, plan kurdular, ciddiye aldılar, sonunda buldular. Bir yıl doğanlar öldürelim, bir yıl doğanlar sağ kalsın diye. Hatta ondan dolayı denilir ki Harun aleyhisselam o sağ kalanlar döneminde doğmuş. Mısır'da bir savaş başladı. Zaten insanlık tarihinde var olan bir savaştı. Rahman'ın yolunda gidenlerle şeytanın yolunda gitmek isteyenlerin savaşı. Birinin başında Firavun, diğeri Allah'ın sözcüsü, Allah'ın peygamberi, Allah dedi diye ortaya çıkan Musa aleyhisselam ve yanında kardeşi Harun aleyhisselam. Birinin elinde asa ve eli bir yedi beyza mucizesiyle, ama Allah'ın sözü dilinde, Allah'ın vahiyle, bir sultan-ı mübinle gönderilmiş, diğeri şeytan desteğinde kendince azametli, büyük, gurur ve kibire kapılmış, saltanat sahibi, mülk görünüşte ona ait. O gün öyle bir dönem. Din ortaya konuldu. İman ayan beyan açıklandı. Hatta öyle ki, Firavun'u desteklemek için koşa koşa binlerce insan bir meydana toplanmış gelmiştiler de, ama sihirbazlar da ona destek için oradaydılar da, fakat sonunda anlaşıldı ki, bu yenmek için karşısına çıktıkları adam, yani Musa aleyhisselam, meğer sihirbaz değilmiş, onlar da inandılar. Böyle başladı savaş ve uzun yıllar devam etti. Allah Rahman'dı, halen de öyle, hep öyle. Allah Rahim'di, o günde tecelli ediyordu rahmet ve merhameti. Onlar imana gelsinler diye, darda, zorda koydu onları. Çile ve ızdırap gönderdi onlara. İşkenceli, sıkıntılı günler geldi başlarına. Tüm Mısır tufan altında kaldı. Yalvardılar, yakardılar. Rabbına yalvar da vazgeçsin, azap etmesin, inanalım, sizi gönderelim dediler. Yalan söylüyorlardı. Ama Allah Rahman'dı, öyle yaptı, onlar da geri döndüler. Bütün tarlalarını çekirge kaplamıştı. Yine yalvardılar, yine geri döndüler. Buğday biti midir, bir haşerat cinsi midir, nedir? Her tarafı kapladı, yine yalvardılar, bunaldılar. Kurbağalar yağdı her tarafa, yalvardılar ama yine caydılar. Kandı bütün içecekleri, bütün suları kan haline gelmişti. Yalvarıp yakardılar ama yine vazgeçtiler. Uzun yıllar hep imana davet edildiler. Hep ukalalıklarını bırakmak, müstekbir bir hayatın temsilcisi olmaktan vazgeçmek, şeytana kul köle olmak şeklindeki bu sonunda azap ve ikabı hak ettiklerinin gerekçesi hayatı bırakmak konusunda uyarıldılar. Ama dinlemediler. İşin sonunda bir çareleri kalmıştı. Şeytan öyle götürüyordu onları azaba. Yani ne yapın edin, bu sözün sahibini ortadan kaldırın dedi sonunda. Tıpkı Kureyş'in Muhammed Aleyhisselam'ı öldürme teşebbüsü gibi. Bırakın dedi Firavun. Tutun beni dedi ya da salıverin dedi. Her ne kadar Tanrıyım dediyse de, her ne kadar en büyük Rab benim dediyse de, ama izin istiyor, ama konu saptırıyordu, yol saptırıyor, hedef saptırıyordu. Salıverin beni dedi. Tutun beni dedi, bırakın beni öldüreyim. Çünkü görmüyor musunuz, siz ne menem ahmak insanlarsınız. Bakın, sizin dininizi değiştiriyor adam. Bulunduğunuz bölgede iktidar iddiasında, saltanat iddiasında, sizin bu bulunduğunuz bölgenin düzenini bozmaya, yani fitne fesat çıkartmaya gelmiş, anlamıyor musunuz dedi. Öyle bir plan kuracaklardı. Sonunda Musa'yı öldürmekti çareleri, başka yoktu, bilmişlerdi güya, anlamışlardı. Üstadları Firavun'u öyle öğretmişti onlara. Ama o ana kadar imanını gizleyen bir adam vardı orada ve artık gizlemeyecekti. Sordu. Ne dedi? Ne yaptığınızın farkında mısınız? Rabbim Allah dediği için bir adam öldüreceksiniz öyle mi? Olsun. Ne demiştiniz fakat? Yalancı. Ama neden peşindesiniz? Ya doğruysa? Var mısınız? Düşünebilir misiniz? Ya ciddiyse, ya dedikleri çıkacaksa ne yapacaksınız dedi. Evet. Korkunç bir tespit. Bomba gibi ortalarına düştü. Herkes sanki dilini yuttu ama ya da kulak kesildi. Dil de kulak, ağız da kulaktı, göz de kulak, kafada, gönülde kulaktı artık. O adamı dinlemek zorundaydılar. Bir silkinip fırlayan, şöyle bir kendine gelen, bu ne menem adam, neden konuşup duruyor, bunu bir çeşit sustursak diyebilen ama eski cesaretini kaybetmiş Firavun vardı. Sözün arasına girmeye çalışıyordu, lafı çarptırmaya, konuyu değiştirmeye gayret ediyordu ama öteki Allah'ın izniyle konuşuyor. Peygamberi Musa aleyhisselamdan aldığı bilgiyle ve modelle, yöntemle konuşuyordu. Hiç kale almadan hakkı söylemeye devam etti. Ne diyorsunuz dedi. Nedir derdiniz, ne yapmak istiyorsunuz? Düşünmüyor musunuz? Bir gün gelecek, Belki de şu tarihte bildiğiniz Ad'ın, Semud'un başına gelen azap ve ikab sizin de başınıza gelecek. Çünkü aynı şeyleri yapıyorsunuz, değil mi? Bir gün gelecek, kıyamet kopacak. Allah'tan başka sizi koruyacak, size bakacak, size barınak, size sığınak hazırlayacak kimse yok. Allah'ın dalalet dediği bir yolda gidenlere Allah'tan başka hidayettir diyecek kim var? Düşünmüyor musunuz dedi. Ey insanlar, hatırlayın. Yusuf döneminde de böyle yapmıştınız. Ondan sonra da kesinlikle peygamber gelmez diye yine sapıklığınıza damga vurmuştunuz. Kuyu kazmış, içine düşürmüştünüz kendinizi ve çıkmak istemiyordunuz. Dalaletin ta kendisiydi. Yazık ediyorsunuz. Ayetlerle tartışıyor, bir bilginiz olmadığı halde doğruyu bulduğunuzu zannediyordunuz. Kendinizi büyük zannediyor, haddi aşkın ve taşkın hareket ediyor, cebbar ve mütekebbir olarak azabı hak ediyorsunuz. Haberiniz var mı ey kavmim? Firavun araya girmeye çalışıyormuş. Yok efendim, kule yapılsınmış. Şöyle göğe doğru çıksınmış. Yapabileceği kadarını yapsınmış. Oralarda Tanrı arasınmış. Musa'nın Tanrısı yerde yokmuş zaten. Olursa gökte olurmuş. Orada da arayıp gelip varsa bulup öldürdükten sonra her şey tamammış. Desin o demeye, kim inanır ona? Ama mümin adam diyordu ki, bir rüşt yolundan, bir raşat yolundan söz edilir bilirsiniz. Demiyor yani, az önce Firavun size dedi demiyor. İşte ben sizi ona hidayet ediyorum. İşte bu dünya hayat, unutmayın, yarın ahireti var. İşte şimdi toprağın üstündesiniz, yarın bir de altı var. Bir kötülük mü yapıyorsunuz? Misliyle ceza, ama iyilik yaparsanız cennet var. Ey kavmim dedi, davetimi anlayın, ben sizi kurtuluşa davet ediyorum, oysa siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Ey kavmim, Allah'ı inkar etmeye, onu ortaklı düşünmeye bir davet, nasıl olur bu iş? Bu konuda benim bir bilgim yok, nereden çıkardınız? Bense sizi aziz ve gaffar olana davet ediyorum. Adam sözüne devam ederek dedi ki, gerçekten şüphesiz siz ne dünya ne ahirette hiç kimsenin davet etmesi gerekmeyen bir yere beni davet ediyorsunuz. Olur mu öyle? Allah'ı unutarak, onun yolunu bilmeden, sonunda hepimizin öleceğini ve herkesin ona döneceğini bilmeden bir davetin ne anlamı var? Haddi aşkın ve taşkın olanlar, kendisini yazık edenler hepsi ashabun nar olacaklar. Ve siz benim bütün bu dediklerimi çok yakın bir gelecekte anlayacaksınız. Ölmeden önce, belki benim bu konuşmamın hemen sonunda, ya da ölürken, veya mezarda, ya da dirilince, veya mizanın başında, ya da cehennemi boylayınca, ama o zaman ne fayda? Ben bütün işlerimi Allah'a havale ediyorum. O ne ister, o ne derse, onu ben denilmiş ve istenmiş biliyorum. İrademi ona havale ediyor, işte orada kullanıyorum. Sen Rabbimsin ve ilahımsın diyorum. Çünkü innallâhe basîrun bil ibâd. Allah kullarını görüp gözetendir ve hesaba çekecek olandır. Tabi her dönemde Firavun gibi bir zorba ya da Nemrut gibi bir zalim kral karşısında böyle bir söz söylenince o söyleyenin başına neler geleceğini herkes rahatlıkla tahmin edebilir. Ama bu insanlığın kendi kendine ölçümüdür. Çünkü mesela Yasin suresinde de peygamberleri desteklemek için şehrin ta öte başından başına gelecek her bir şeyi baştan kabullenmiş, can baş üstüne diyerek koşup gelen adamın da başına gelenleri biliyoruz. Hemen oracıkta şehit edivermişlerdi. Oh ne güzel aslında. Ve fakat biz Kur'an'la yani vahiyle eğitilmediğimizden galiba diyorduk ki ya da neredeyse diyecektik ki ya adam acele etti, çok iş yapacaktı, biraz sabırlı davransaydı, orada da çenesini kapatsaydı ne olacaktı? Çok çalışacak ve cennete gidecekti. Tamam, cenneti buldu ya adam. Buradaysa durum daha farklı. فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا Allah onların bütün planlarından, bütün tuzaklarından, bütün yapıp edecekleri en kötü hesaplarından Cenab-ı Hak o adamı, o mümin adamı korudu onlardan ve haqa bi ali firavne su'ul azab, ve azabın en kötüsü ise o da firavun oğullarına layık görüldü. Azabın en kötüsü onları çepeçevre kuşattı ve hepsi azabın içine boğulup gittiler. Bitti mi? Azap tamam mı? Yani ölürken öyle öldüler. Debelendiler. Planları, programları kafalarında gözlerinin önüne geldi. Öyle düşünüyorum. Ben ölmedim hiç ama ölümü bilen birisi olarak konuşuyorum desem, mübalağa olmaz değil mi? Çünkü öleceğimizi bilmek kadar ölüm modelleri hakkında da eğer vahiyden bilgi varsa biliriz. Gözümüzün önüne gelir değil mi? Nice ölüp dirilenler biliriz ya da ölürken başına gelenleri. Firavun oğullarının denizde boğulurken ki kafalarını şöyle düşündünüz mü hiç? Yoksa siz okuyup geçenlerden misiniz? Lütfen. Hani planları vardı? Hani İsrail oğullarını kaçırmayacaklardı? Bu köleler nereye gidiyordu? Kafalarını da bozmuşlardı neredeyse. Yani ne yapmak istiyorlardı? Bir bir düşünceleri gözlerinin önüne geldi. Kaçırmamalıydılar. Büyükçüler. Galip gelmeliydiler. İspat etmeliydiler. Her şey olmalıydı. O da ne? Ayakları yerden kesilmişti. İki tarafta dağ gibi duran sular birdenbire birbirine kavuşmuş ve suyun ortasında kendilerini bulmuşlardı. Söyleyecekleri söyleyemiyorlardı çünkü her taraf su, ama konuşacaklardı, bağıracaklardı, bir şeyler duyacaklar, feryat edeceklerdi ya da yardım isteyecekler ama pişman olacaklardı ya da neler neler yapacaklardı belki, ama hiçbiri yok çünkü suda debelenmekten başka yapacakları bir şey kalmamıştı. Bu da azabın en kötüsüydü. Öyle ölmek, çaresiz kalmak, planın akamete uğraması, her şeyin alt üst olması, birdenbire beklenmedik bir müdahale. Tanrıydılar, Tanrı'nın uşaklarıydılar, onunla yola çıkmıştılar, hiç kimse onları durduramazdı, hiçbir şey onların karşısına çıkamazdı. Hesaplarında olmayan bir şey oldu ama onlar Firavun oğullarıyla savaşmaya, savaş bile değil, onları tepelemeye, yok etmeye, ortadan kaldırmaya yürüyordular. Ama bu da neyin nesiydi? Suyun karşısında olmak diye bir hazırlıklar yoktu ki. Hani su için hiçbir hazırlık olmadan böyle suya göre, su için, sudan dolayı, su sebebiyle ona karşı bir hazırlık olmadan nasıl da dayanabilirlerdi? Olmazdı, gafil avlanmışlardı. Olmazdı, azabın merkezindeydiler. En kötü azabı yaşıyorlardı ve öyle ölüyorlardı. Evet, dünyada kafirlere benim bildiğim ikinci kademe azap ölürkenki azaptır. Bir, yaşarkenki azap. Bunalırlar, zorlanırlar, çatlar patlarlar, ne yapacaklarını şaşırırlar. Öyle ya, yani içlerinde bir sıkıntı, kalplerini 10, 20, 50, 100 parmakla iki elin sıkıştırdığını düşünün. Hep öyleler, güvende değiller, herkese şüpheyle bakarlar. Yani birisinden bir ses geldi mi, bir sayha, bir söz duydular mı, hep kendi aleyhlerine zannederler. Ürkektirler, korkaktırlar. Her zaman bir kötülük düşünürler ya da kötü kötü planlar peşinde ömür tüketirler. Dünyaları azap ve gazap içindedir. Yani mutluluğu bilmezler ve bulamazlar, mümkün değil. Fakat ikinci bir azap formu, ikinci bir kademe ölürken yaşadıklarıdır. Canları gibi bildikleri, canı gibi sevdikleri, her şeyleri bildikleri dünyadan ayrılmanın azabıdır. Allah'tan, peygamberden öğreniyoruz. Sanki mesela ben öyle güçlü olsam ki, ya da öyle birini düşünün. Hani melekler öyle ya, göğüs kafesine elimi atsam, çatır çutur kemikler paramparça darmadağın, kalbini alsam karşıdakinin, şöyle söküp alıp gelsem, çok güçlü, fevkalade, canı nasıl, kalbi nasıl çıkar adamın, anladınız değil mi? İsterseniz beynini sökelim, fark etmez, aynı şey. Yani Nazihat suresine müracaat eder misiniz? Ama müminlerinki öyle değil. Sanki tabir yerindeyse tereyağından kıl çeker gibi, onların canı kolay alınacaktı. Ama kafir kolay ölmez ki. ölürken korkunç zor ölecektir. Madem öyle mi, hazır etsem tam öleceğimde ya da ölmeyi istediğimde beynime bir kurşun ya da zor olur belki elim titrerse, o zaman bir zehir, bir başka model, yani bir intihar modeli öyle mi? O da bir ayrı işkence, o da bir ayrı azap formudur. Bitti demeyin. Kafirin azabı burada bitmez. Başka? En-nâru yuradûne aleyhâ gudüvven ve aşiyye. Ateş, yani cehennem, onlara sabah akşam arz olunacak. Yani, herhalde yeniden dirilince mi? Öyle demeyin. Çünkü ayet bitmedi, devam ediyorum. Ve yevme tekûmus sâ'atu. Ama kıyamet koptuktan, insanlar kıyam ettikten, yeniden dirildikten sonra ise edhilu âle firavunu eşeddel azab. Firavun oğullarını çok daha şiddetli bir azap bekliyor. Ne hayattaki azap, ne ölürken ki azap, ne yeniden dirilmeden önceki azap, mezar demedim değil mi? Özellikle dikkat çekmek istediğimi anladınız. Ne de bunların ötesinde azaplar cehennem azabına benzemez elbette. Cehennemin ki en eşed azaptır. Burada özel bir konu gibi, özel dikkat çektiğimiz bir konu olarak arz ettik ki bir de kabir azabı varmış. Birileri yokmuş diye, dediler diye onlara ispat için bu kadar çalışmak gerekir mi? Hayır. Hatta bazen kimileri gelip sordukları olur. Efendim, geçenlerde bir sohbet ortamında adamı söylemezsen konuşurum diye baştan uyarıyorum. Yani sözü söyleyen falan adam, filan adam, falan yazar, filan çizer dedi mi, ben orada yoğun bir kere. Neden? Ben dini Allah dedi diye anlatırım, falana cevap olsun diye neden anlatayım ki? Ne gerek var ki? Evet söyle, öyle bir ortam konuşuyorduk, lafı açtı, zaten siz din öğrenmek için değil, laf olsun diye konuşuyordunuz herhalde diye bir şaka yaparım arada elbette. İşte o arada konuşurken dedik ki, dediler ki, denildi ki, ama diyecektik ki, deniliyormuş ki, önceden öyle denilse de şimdi böyle denilmesi gerekiyormuş, mezar diye ya da azap diye ya da kabir diye ya da kabir azabı diye bir bölüm yokmuş. Tamam, Allah bana da mezarda bir azap vermesin, vallahi ben de istemiyorum. Bir kabir azabı benim için de olmasın, kesinlikle istemiyorum diyorum ben. Sanki o onun için konuyu açmış gibi. Yok öyle değil diye başlıyor. Zaten bekliyorum. Yani kabirde hiç kimseye azap yokmuş. Öyle mi? Allah Allah. Kim dedi? Yani bunu anlatan Kur'an'da bir ayet var mı? Ama neden Kur'an'da bir ayet arıyorsun? Belki Zerdüşt'ün, belki Konfüçyüs'ün, belki Buda'nın yasa ve yazgılarında vardır. Bana ne? Yani bunu neden Kur'an'da aramaya ihtiyaç hissettin? Yani sana Allah, kulum, sen bir yerlerden bir şey duyarsan bunun Kur'an'da bir ayet olup olmadığını sor mu dedi de böyle bir ayet var mı Kur'an'da? Anlamadım diyor, tekrar edeyim, bak lafı dolandırdım affedersin diyorum. Yani sen şöyle bir ayet okudun galiba. Kulum bir sohbet ortamında laf lafı açıp lafa gelmişken son lafta bir şey söylenmişse o şeyin olup olmadığını sen Kur'an'a sor. Kur'an'da böyle bir ayet var mı diye araştır diye bir ayet var mı? Böyle bir dedi Allah sana, Allah sana böyle bir ayet haber verdi mi? Yok diyor. O zaman bak bunun da ayeti yok. Sen ayete dayandırmadığın pek çok şey imanın olarak kabul etmiş, hayatını vakfetmişsin, bilmiyor musun bunu? Mesela çocuğun konusunda, yani çocuğuna düşündüğün ve uyguladığın program konusunda, sofran konusunda, kafan konusunda, düğün ve dernek konusunda, doğum ve ölüm konusunda, değerler ve değerlendirmeler, insanlar ve hayvanlar konusunda, sen aman Allah'ım neler ve neler peşinde koşuyorsun. Peki onlarla ilgili bir ayet var mı? Hatta abdest alırken ayağını yıkamak veya kollarını yıkamak veya yüzünü yıkamak konusunda bir ayet var mı? Hani var olan da soruyorum. Bilmem ki diyor sadece. Evet bilmediğin halde sen devam ediyorsun din budur diye. Yani mesela Ramazan ayında oruç tutarken, Şevval'de bayram ederken ayet var mı demiyorsun sen zaten. Sen kendine göre bir kitap yazmış, o kitabın son ayetleri, yani 115'e 5 ayetlerini bir bir okuyup uyguluyorsun galiba. Evet, ama bunu neden arıyorsun öyleyse? Ben bilmem, ben inanıyorum ki kabir azabı vardır diyorum. Evet, ben böyle inanıyorum. Bu inançtan dolayı eğer benim dinim seninkinden ayrıysa onu sen bilirsin. Ama ben inanıyorum. Ama yani Kur'an'da var mı bilmem. Onu sen arayacaksın. Onu sen araştıracaksın. Böyle bir işte ciddiysen, böyle bir soru senin için ciddi bir konuysa sen Kur'an'ı baştan sona bir oku, sonra bir kere daha oku, bir de hadisler oku, bir de uydurulmuş mu diye oku, bir de uydurulmamış idiyse diye oku, ondan sonra anlarsın demeye çalışıyorum. Ama öyle değil de, bir tartışma gereği değil de, gerçekten insanlar merak ediyorlarsa, bu ayet benim bildiğim kabir azabını anlatıyor. Ama bu ayette anlatılanın, ben şu hadiste anlatılanla beraberliğinden de böyle söylüyorum. Bir adam ölünce, eğer mümin olarak ölmüşse, mezar diyor ki diye anlatır Peygamberimiz, gel ey üzerimde dolaşanların en hayırlısı, seni bekliyordum gel, özledim seni gel, hoş geldin, safalar getirdin gel. Hatta bir rivayette denilir ki, o adama Muhammed kimdir diye sorulacakmış. Ne? O benim peygamberim, o benim önderim ve rehberim, o Allah'ın elçisi, benim de peygamberim. Ben onu dinlemeye, ben onun dediklerinden dolayı bugüne hazırlanmaya çalışıyordum gibi güzel güzel tarifler yapacakmış. O arada, orada çok güzel bir adam, nur bir adam, yani fevkalade güzel bir adam belirecekmiş. Kim diyecekmiş bu adam? Denilecekmiş ki amellerin, hadi onunla kıyamete kadar yoldaş ol, arkadaş ol, beraberce hayat sür. Çünkü mezar o ilk hoş geldin konuşmasından sonra öyle genişleyecek, öyle genişleyecekmiş ki hatta bir de cennete pencere açılacakmış. Rahat et, kıyamete kadar denilecekmiş. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselamın şu duasına ben benim ve Müslümanlar adına amin diyorum. Ya Rab, mezarımızı cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Ama duanın devamını biliyorsunuz. Cehennem çukurlarından bir çukur eyleme. Amin. Demek ki eğer kafir söylen, eğer cehennemlik söylen mezar diyecekmiş ki nereden geldin? Ey üzerimde yürüyenlerin en kötüsü gelmez olsaydın. Sonra o kadar daralacakmış, o kadar sıkacakmış ki içindekini adam perişan. Derken bir kötü adam ama ne kadar kötü ama en kötü bir adam orada. Kim bu? Çıkarın bunu, atın buradan diyecekmiş. Olur mu senin amellerin? Sen dedin, sen istedin, sen yaptın. Yanında şimdi berabersiniz kıyamete kadar. O ara bir kapı, bir pencere açılacakmış cehenneme. Cehennemden bir çukur gibi o adam da orada kalacakmış. Ya Rabbi bizim mezarımızı öyle etme. Ama yok öyle şey diyenlere, onlara dua etmesek mi? Ya Rabbi onlara da verdiğin akıl, fikir ve firaseti teslimiyette, sana kullukta kullanmalarında yardımcı ol. Çünkü hepimiz gaflet içinde, hepimiz cehalet içindeyiz. Bazen takılıyor, bazen bilmiyoruz. Allah kulluğu için gerekli bilgilerle donanmak ve onları amel olarak ortaya koymak konusunda yardımını esirgemesin. Amin. Evet, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet, Allah-u Teala'nın mezarda da kabirde de azap edeceğini doğrudan anlatıyor her ne kadar, fakat Abdullah İbni Mesud Hazretlerinden bir başka rivayetle Kur'an'da arayacağımız şeylere ayrı bir yöntem öğreniyoruz. Bir kadın gelip diyor ki İbni Mesud Hazretlerine, Sahih-i Müslim'de bulacağınız bir hadis. Hayrola imam, duydum ki sen dişlerini seyreltene, dövme yaptırana, saçlarını şöyle, kendini böyle edene Allah lanet ediyor diyormuşsun. Hayrola, nereden çıkardın bu işi? Allah lanet ediyor dediğine göre bununla ilgili mutlaka bir ayet olmalı. Bu tabii kadının kendi görüşü. Oysa ben Musaf'ın iki kapağı arasını defalarca okumuşum ve Allah'ın böyle bir lanetini görmemişim diyor kadın. İbni Mesud gayet rahat. Biraz da bu işlerden haberi var, tecrübeli. Gereği gibi okusaydın görürdün dedikten sonra gerçekten okudum diyor. Olur mu? Gerçekten okusaydın Haşr suresinde ve ma ataakumur rasulu fehuduhu ve ma nahakum anhu fentehu ayetini bulurdun. Yani Allah diyor ki bakın ben bir elçi gönderdim size. Bir peygamberiniz olmalı. O peygambere tabi ve teslim olmalısınız. O peygamber size din diye, iman diye, amel diye, hareket diye neler verdiyse alın, tutun, yapın. Ama nelerden sakındırdıysa, nelerden nehyettiyse onlardan da kaçının, vazgeçin demiyor mu? Kadını anında anlıyor. Şimdikiler demek Kur'an'ı bilmiyordu ondan. Onu öyle görmeden okumuş kadın belki, ona dikkat etmeden okumuş, anında anlıyor ve fakat hani tabir yerindeyse mat olmanın ızdırabıyla birden saldırıya geçiyor tekrar. Ama diyor, anladığım bildiğim kadarıyla evinde eşinde de var aynı şeyler. Git bak bakalım diyor, var mı? Bak da gel haber ver. Kadın koşuyor eve. Nefessiz varıyor belki. Buluyor, bulunuyor, görüyor, inceliyor, araştırıyor eşini. Bakıyor ki yok, dedikleri sadece şeytanın düzeniymiş. Mahcup oluyor. Geliyor diyor ki evet yokmuş, yanlış yapmışım. Diyor ki İbni Mesud, zaten olsaydı onu evimde bulamayacaktın diyor. Allah'ın lanetini üzerinde taşıyan bir kadınla aynı ocakta, aynı ortamda, aynen bir beraberliğin ne anlamı vardır diye cevap veriyor. Buna göre kabir azabı var mı Kur'an'da? Var. Nerede buldunuz? Hangi ayet? Bakın işte Haşr suresinde 7. ayet. İşte o ayetten dolayı Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Dari, Muvatta, isterseniz Abdurrazzak'ın Musannefi ile İbn-i Huzeyme'nin sahihine de bakın. İşte oralarda göreceksiniz. Ve Allah'a sığının, Allah yaşarken, ölürken, mezarda yeniden dirilince ve özellikle de cehennemdeki azaptan bizi korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.